Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili Radyo Sputnik dostları ve yolcu yolunda gerek dostları. İki günlük ve iki de hafta sonunu dahil edersek dört günlük molanın ardından sizle birlikteyiz. Hakikaten bu grip salgını diyeceğimiz artık grip mi yoksa Covid'in bir dönüşmüş hali mi yoksa influenza denen yeni bir salgın mı bilemiyorum ama insanın kemiklerine kadar bir ağrıya neden oluyor. Pek böyle bir ilacı tedavisi de yok aslında. Ağırlıklı olarak dinlenmeyle geçeceği düşünülen bir hastalıktan söz ediyorum. Ben de maalesef bütün planlarım yarı yolda kalarak yatak döşek oldum. Halen de sesimde belki sizi rahatsız edecek bir şey olabilir. Ne denir? Ton olabilir. Ama nihayetinde sizinle bir arada olmaktan yeniden memnunum. Türkiye iki gün yatmaya gelmiyor. Çünkü zaten tepeden tırnağa bir acayiplikler içerisinde devam ediyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi iradesiyle ortaya koyduğu seçim tarihi önünde başka hiçbir tartışma, hiçbir yasal engel olmaksızın yürürlüğe girebiliyor. Bu da Türkiye'nin kaçıncı ligde bir demokrasi yaşadığının da göstergesi. Ama nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu nereye itiraz edeceğiz ki işte neticede bunu kabul edelim, bu iş bitsin türünde bir yaklaşım gösterdi. Bana göre anayasaya işaret etmek ilk baştan beri olsaydı, anayasanın netice itibariyle herkese bağladığını, başta Cumhurbaşkanı'nı bağladığını söylemiş olsaydı, belki bugün içinde bulunduğumuz tartışma biraz daha makul bir zemine oturabilirdi. Ama iş işten geçti diye bakılıyor. Bana sorarsanız da iş işten geçti. Özellikle kimi insanların Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi diye bu seçimi işaret etmelerine bir muhalefet şerri koyuyorum. Doğrudur, çok önemli bir seçim. Lakin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi bir referandumdu, bir halk oynamasıydı ve rejim değişikliğiyle ilintiliydi. Bu nitekim Türkiye'de rejim değişti. Yani aslında 12 Eylül'ün yapamadığını biz halk oynamasına dayandırarak Türk tipi başkanlık sistemi denen ve Sayın Erdoğan'ın ilk uygulayıcısı olduğu bir sistemi gördük. Yolcu yolunda gerek başlıyor.
Güzelim sanki yıllar öncesinde falan, aşkımız bir masalmış bir tanem, dış yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim sanki yıllar öncesinde falan, aşkımız bir masalmış bir tanem, dış yerine gerçekmiş yaşanan.
Evet sevgili dostlar, bugün yine sizinle birlikte önemli meseleler konuşacağız. Bölgeden Roj Giresun'u, yani Diyarbakır seyahatiyle ilgili, Urfa seyahatiyle ilgili, neyse bütün o bölgeye dair Sayın Meral Akşener'in seyahatini izleyen bir gazeteci arkadaşımızı sizinle buluşturacağım ve değerlendirmelerini alacağız. Bir de Sinan Oğan Bey, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak bizde olacak. Bugün iki konuğumuz var. Daha çok sizin konuşmanızı istiyoruz. 0212-809-3043 0212-809-3043'ten bana ulaşabileceksiniz. Özellikle bu Mansur Yavaş Bey'in Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etmesi ve Demirtaş'ın ya içeride ya dışarıda sizle buluşacağız demesi, Meral Akşener'in Kürtçe bir sunuşun ardından kucaklaşmaya geldik demesi, bunlar gündemin önemli başlıkları ve elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuksal hiçbir güç ve yol yok. Dolayısıyla olup biten ne varsa bugün göreceğiniz türde olacaktır. Seçime kadar her şeye sabredeceğiz demesi bizim konularımız olacak. 0212-809-3043 telefonlarınızı bekliyoruz.
Ben mesela uçarım mesela, yerlere göklere sığamıyorum. Ben mesela uçarım mesela.
Evet, yolcu yolunda gerek dinleyicileri, 0212-809-3043'ten sizle birlikte olacağız. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Özellikle Meral Hanım'ın yaptığı seyahat ardından farklı değerlendirmeler de yapıldı. Her seçim öncesi Diyarbakır'a gidilir, çeşitli sözler verilir, ardından unutulur türünde değerlendirmeler yapıldı. Öte yandan seçime tek adayla gitmeye ya da gitmeme meselesi söz konusu. Ekrem Bey'in Türkiye turu var, 15 şehirde olacağı bir Türkiye turu var. Bu da ayrı bir tartışmanın konusu haline geldi. Diyeceğim neresinden bakarsanız bakın, neresinden tutarsanız tutun, önemli bir süreci yaşıyor bütün Türkiye. Roj Giresun, Ravest araştırmanın başkanı bu arada. Ben yanlışlıkla gazeteci dedim. Sayın Giresun bölgenin nabzını en iyi tutanlardan birisi. Biz de olup bitenleri soracağız. Gerçekten oradaki yapının HDP'ye neredeyse blok oy veren yapının eğilimlerinde bir başka tablo var mı? Onu da konuşacağız. Yani neresinden bakarsanız ciddi bir gerilim artık seçim tarihi telaffuz edildikten bu tarafa başladı. Sizlerden gelen telefonlar, konuklarımızla yapacağımız konuşmalar bize yepyeni bir sürecin başladığını da tekrar göstermiş olacak. Çünkü herkes bugün kahvelerde, sokaklarda, iş yerinde, sosyal medyada seçime gidiyoruz, ne olacak memleketin halini daha yüksek sesle konuşuyor. Bugün Saadet Partisi liderinin ayın 30'unda da Cumhurbaşkanı adayı açıklanmayacak demesi üzerine de tabii peki ne zaman açıklanacak, seçimden sonra mı diye de bir tartışma başladı. Bu arada bence gerçekten güne damgasını vuran meselelerden biri bir AKP milletvekilinin biz Erdoğan'ın pabucunu yalasak yeridir demesi. Aşağı yukarı böyle bir şey söyledi. Ben o kadar tiksindim ki tam dile getiremedim. Telefonda kim var Ali? Yusuf? Yusuf?
Evet.
Buyurun. Buyurun.
Yayınlarınızı zevkle, isteyerek ve arzulayarak takip ediyorum. Çok memnunum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bir diğer konu.
Teşekkür ederim.
Yani muhalefet olarak ben sünni bir insanım. Ama Kemal Bey'in dürüstlüğüne canhıraş bir vaziyette bu işlerden kurtulmamız için içinden gelerek çalıştığını canı gönülde inanıyorum. Tam tersine onun önüne yakınlarındakinden insanlardan bile çelme takıp onun önünü kesmek isteyenler var. Başta Ekrem İmamoğlu. Yani sen ne yapmak istiyorsun Sayın İmamoğlu? Bir kendine mazeret yaratarak, acındırarak. Yani bilmiyorum, ben gerçekten çok komik geliyor, inandırıcı gelmiyor ve inandırıcı bulmuyorum. Kemal Bey'in ben aday olmasını istiyorum. Her yönüyle, gerek en büyük partinin başkanı olmasından, gerek de kişilik, dürüstlük ve parlamenter sisteme geçileceğine söz veren bir başkan olarak onun aday olmasını istiyorum. Ve özellikle muhalefet partilerinden veya şu andaki altın masadan her kim aday gösterilecekse o kişinin çıkıp evet ben sahaya seçilecek olur isem parlamenter sisteme geçeceğini açık seçik böyle taahhüt etmesini canı gönülden bekliyorum efendim. Saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. Ben de Ekrem Bey'e yönelik olan olumlu teveccühün zaman içerisinde ihtiraslı birisi olduğu yönünde bir algıya döndüğünü gözlemliyorum. Ben baştan beri İstanbul'un şehir emini olmanın her şeyden önce ve değerli olduğu kanaatinde olan bir kimse olarak toplumda da böyle bir eğilim olduğunu görüyorum. 0212-809-3043'ten bana ulaşıyorsunuz. Birazdan Roj Giresun bizimle olacak. İlerleyen dakikalarda da Sayın Sinan Oğan bizimle olacak. Bunları tek tek sizinle buluşturacağız. Evet, Sayın Giresun yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Teşekkür ederim davetimizi kabul ettiniz. Şimdi Türkiye'de ilginç bir tablo oluyor. Gerçekten sağ siyaset de dahil olmak üzere herkes seçim zamanı. Kürt seçmenin yoğun olduğu yurdumuzun aslında en çok Kürt seçmenin olduğu yer İstanbul ama bölgeye giderek çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Avrupa Birliği'ne giden yol Diyarbakır'da geçen diyen Mesut Yılmaz'dan bu tarafa çok örnek gördük. Erdoğan da çok sözler verdi, açılımlar oldu. En son Meral Akşener gitti ve olumlu karşılandı. Dedi ki kardeş kardeşle kucaklaşır, kardeş kardeşle barışmaz dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, şimdi Akşener'in de uzun süredir MHP'den kopuşundan beri bir merkeze açılmasıyla alakalı hem beklentiler vardı hem bu beklentinin karşılanması adına eleştiriler vardı. Şimdi Akşener'in kendi mahallesine dışına çıkabilmesi ya da milliyetçi bir parti hüviyeti dışında daha demokratik bir görüntü vermesinin başlıca yollarından birisi Kürt meselesiyle ilgili daha yumuşak söylemlerde bulunmasıydı en azından. Yani ama bugüne kadar aslında o çok gelmedi. Evet, Türkiye'de işte Kürt seçmenlerin özellikle HDP'ye oy veren Kürt seçmenlerde ciddi bir anti Erdoğan, Erdoğan karşıtı motivasyon güçlenmiş durumda. Yalnız bu söylemler aslında Akşener'in bu söylemleri biraz hem geç kaldı gibi değerlendiriliyor hem de biraz aslında çok belirsizliğe yoruluyor. Ama bununla beraber bu konuşmalar temkinli bir iyimserlikle de karşılanıyor diyebiliriz.
Peki bu temkinli iyimserliğin sandıkta bir karşılığı olur mu? Ki bence sandıkta karşılığı olmasından daha önemlisi toplumsal uzlaşıya bir katkısı olur mu?
Evet. Şöyle İYİ Parti'nin bölgede geçmişte merkez sağda siyaset yapmış. Doğru Yol'da özellikle. Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış. Kürtlerle ilişkisinin olduğunu görüyoruz. Yani birincil önceliğinin de bu merkez sağın bu mahallesinden AK Parti'ye eklemlenmiş oyları alma çabası üzerine kurulduğunu gösteriyor. Bu yönden aktörlerle bugüne kadar kurduğu ilişkinin başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Ama bölgede zaten %1 ve 2'lerde seyreden bir İYİ Parti'nin oylarını bu seçimde iktidar bir iktidar alternatifine de yani Millet İttifakı'nın içerisinde bir iktidarın parçası olduğunu göstermesi durumunda arttırması mümkün. Ama bu salt Kürt meselesindeki çıkışlarıyla sadece açıklanabilir bir şey değil. Ama tabii ki yani Türkiye'de bütün toplumsal alanlarda işte hem belki Kürt milliyetçiliğinden gelenlerin hem İslamcılıktan gelenlerin ya da işte daha Atatürkçü mahalleden gelen kesimlerin birbiriyle kamusal alanda daha medeni bir ilişki kurabilme ihtiyacına dair beklentiler var. Bu da belki merkeze açılmanın yollarından biri olarak görülüyor. İYİ Parti'nin ilerleyen dönemde bu tür çıkışlarını sürdürmesi yani hani bunun salt bir günlük aktüel bir söylem olarak kalmaması bir politik çizginin devamı olarak gelmesi toplumsal kucaklaşmaya katkı sağlayacaktır.
Peki Sayın Giresun, burada önemli bir unsur daha var. Sürekli Kürt meselesinde işte HDP terörle arasında mesafe koysun falan denir. Halbuki meselenin sosyolojik gerçekliği bir türlü algılanmaz. Yani sonuç itibariyle meseleyi terör olarak da tarif etseniz, oturduğunuz toplumsal alan aynı. Siyaset olarak da tarif etseniz, oturduğunuz toplumsal alan aynı. Nihayetinde o toplumsal kitleyi tarif edebilmek ve onun sorunlarını çözebilmek için birileriyle de konuşmanız gerekiyor. Bu anlamda sizce umut vaat etti mi? En azından, en hafifinden, yani bu denklemde HDP ile bir merhabalaşmaya doğru gidebilecek bir tablo var mı? Yoksa bu İyi Parti açısından halen risk ve tabu olarak mı görülür?
Ya doğrusu şöyle, Meral Akşener hem bir taraftan tövbe etmek, silahları bırakmak meselesiyle alakalı bir çatışma çözümüne davette bulunuyor. Yani silahsız bir alanda Kürt meselesinin konuşulabileceği ya da silahların bir şekilde siyasetin alanından çıkabileceğine dair bir iyi niyet gösteriyor. Ama öte taraftan Türkiye'de ana akım Kürt siyasetinin demokratik temsiliyetini içeren HDP ile yan yana görülmekten ürküyor. Yani hatırlarsınız işte HDP ile herhangi bir alanda yan yana gelmeyen, görünmekten çekinen İyi Parti en son AK Parti'nin kendisiyle HDP ile anayasa görüşmesi yapması sonrasında zor durumda kalmıştı. Yani bu aslında muhalefetin genel olarak iktidarın söylem sınırlarının içerisinde Kürt meselesini konuşmasına sebebiyet veriyor. Yani Akşener'in bu söyleminin bu söyleminin karşılık bulması biraz HDP ile kuracağı ilişkiye bağlı. Yani HDP ile bir ittifak kurmak durumunda değil, HDP ile bir işbirliğine girmek durumunda değil. Ama HDP ile yan yana görünmekten çekinmek biraz işin hassasiyet meselesinden ziyade haysiyete dokunan bir yere tekabül ediyor. Bu da bunun aşılması gerekiyor tabii ki.
Peki son bir soru daha sormak istiyorum size. Neticede bu seçimde birebir kalmak, yani Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun kalması herkesin tercih edeceği bir duelloya dönecek. Çünkü HDP seçmeninin de Ahmet Türk Bey'in söylemiyle bakarsak Kılıçdaroğlu'na bir rezervi yok. Bu süreçte masadan Kılıçdaroğlu'nun çıkacağına ben 2-2,5 senedir eminim ama halen spekülasyonlar yapılıyor. Kılıçdaroğlu çıkarsa hala ısrarla ve inatla sizce HDP ve müttefikleri ittifak bir aday çıkar mı? Yoksa Kılıçdaroğlu meselesi büyük oranda iş çözer mi?
Ya doğrusu bu benim kanaatim. Ben Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığında uzlaşılamamasını çok daha büyük bir sürpriz olarak görürüm. Yani çünkü HDP'li seçmenlerin Kılıçdaroğlu'na bir rezervi yok. Aynı zamanda HDP elitlerinin kendisinin de Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaştığını biliyoruz. Yani hem kulislerde hem de HDP'li yöneticilerin verdiği demeçlerde bunu görüyoruz. Yani HDP seçmenlerinin de tercih ettikleri bir isim Kılıçdaroğlu yani söylem olarak. Aynı zamanda sadece bugünden değil, yani CHP'yi farklı mahallelere açmak, CHP'nin söylemini değiştirmek açısından Kürt seçmen uzun süredir Kılıçdaroğlu'nu ilgiyle izliyordu. O ilgi beğeniye döndü. Şimdi o beğeninin desteğe dönüştürme zamanı Kılıçdaroğlu açısından. Bence HDP bunun önünü tıkamayacaktır.
Zaten şöyle bir tablo yok mu? Bunun örneğini İstanbul'u alarak, işte Adana'yı, Mersin'i, başka yerleri alarak prova ettiler diye düşünüyorum.
Evet. 2019 yerel seçimlerinin aslında bir daha büyük bir şeyini görmüş olacağız. Yani daha büyük bir projeksiyonu görmüş olacağız.
Son bir soruyla bitireyim. Bölge halkı yeniden bir açılımla AKP gelirse ya da yeni vaatlerle gelirse, dur bakalım biz bunları tanıyoruz, yeniden bu işi deneyelim diyecek durumda mı, yoksa o defter tamamen kapandı mı?
Ben AK Parti'nin kendisini Cumhur İttifakı'yla kaybetmeye yeni bir açılım yapmaktan daha yakın olduğunu, bölge seçmenlerinin de bunu artık seçim dönemine yakın bir dönemde bir Kürt meselesine dair bir ikna ve çözüm arayışından ziyade manipüle edilmek üzerinden değerlendireceği kanaatindeyim.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Giresun. Bize bölgeden sıcak bilgiler verdiniz. Kolaylıklar diliyorum.
Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar.
Değerli dostlar, 0212-809-3043, 0212-809-3043, siz konuşacaksınız. İlerleyen dakikalarda da Sinan Oğan konuşacak. Türkiye'de herkesin özgürce konuştuğu tek mikrofon. Radyo Sputnik mikrofonu. Cemil.
Merhaba Enver Bey.
Merhaba, buyurun.
4 gündür yoktunuz. Gözümüz yollarda kaldı.
Valla çok yani sorunlu bir hastalık bu.
Evet.
Kimseye, kimseye tavsiye etmem bunu düşünmeyi.
Geçmiş olsun.
Buyurun.
Ben için aramıştım. Bu Ali Babacan'dı herhalde. Şeytan Ayetleri kitabı üzerinden bir yorum yapmıştı da. O konuda bir görüş bildirmek istiyorum.
Davutoğlu yapmıştım.
Davutoğlu muydu? Konuşmayalım, tamam. Şimdi ben bu memlekette Şeytan Ayetleri kitabını okuyup da ateist olan ya da herhangi bir nesneye tapan hiç kimseyi görmedim. Ama mevcut siyasal iktidarın din diye dayattığı olgulardan rahatsız olup ateist olan insan gördüm. Nasıl yapacaksın? Nasıl olacak? Yani...
Evet, yani bu konuda şu açıdan haklısınız. Yani kitapların okudukları insanları doğrudan tüm hayatını dönüştürecek bir gücü olsa keşke. Toplamda olumluya giden sayısı olumsuzdan fazla olur. Ama dediğiniz gibi böyle bir şey yok. O yüzden ifade özgürlüğünün genişlemesinde de bir sakınca yok.
Bir de ben zoruma giden aslında bir şey var. Bir hem Türk hem Müslüman bir genç olarak, delikanlı olarak zoruma giden bir şey var. İneğe tapan bir milletin aydını var. İlk emri oku olan Allah'a tapan bir milletin aydını yok. Şimdi bu benim zoruma gidiyor. Yani şeytan ayetlerini ben okumadım. Karşı koyacağım ama neyine koyacağım bilmiyorum. Okumadığım için karşı koyamıyorum. Ama bir tane aydınımız yok ki o tezi çürüsün, farklı bir tez üretsin ve kitaplaştırsın, öyle karşı koysun. Yani Osmanlı'nın tokadını vur ağzına gönder. Bu ne, böyle bir şey olur mu yani?
Zaten o tokadı atamıyorsunuz. Bu çağda kimse kimseye tokat atamıyor. İşler çok daha büyük bitiyor. Emperyalizm dediğimiz şey bu. Çok teşekkür ederim size. İyi ki katıldığınız yayınımıza. 0212-809-3043'ten devam ediyoruz sizinle söyleşilerimize. Yolcu yolunda gerektiği yeniden buluştuk. Yol arkadaşınız olmaya devam ediyorum. Seçim sürecine girdiğimiz, seçim atmosferinde olduğumuz şu günlerde çok daha sürprizli ve ilginç tablolarla karşılaşacağımızı da biliyoruz. Ama dün Mansur Bey öyle bir çıkış yaptı ki alkışı hak etti. Aslında ihtirastan uzak olduğunu, nefsine yenik düşmeyeceğini ortaya koydu. Darısı herkesin başına. 0212-809-3043. Sevim.
Enver Bey merhaba.
Merhaba, buyurun.
Geçmiş olsun. Bugün hastaneden geldim ve yayınınıza yetiştim. Ben de hastayım.
Geçmiş olsun. Zor geçiyor hastalık. Evet, buyurun.
Çok kötü. Enver Bey, ben sizin bilginize ihtiyacım var. Bir, bu 14 Mayıs'la ilgili biraz bilgi istiyorum. Biliyorum ama bilgi istiyorum. İki, bu öfkeli çocuklar kadar da mı zarar verdi topluma Şeytan Ayetleri kitabı? Bu kadar söylüyorum. Davutoğlu önce açıklamalarını yapsın. Ben hep tereddüt ediyorum Millet İttifakı'na oy vermeye. Lütfen sırlarını açıklasın. Fala bakacak değilim. Bu kadar söylüyorum. Sizi seviyorum.
Evet, şimdi Sevim Hanım şöyle söyleyelim. Erdoğan kabine toplantısı ardından 14 Mayıs en uygun tarih dedi. Ardından da meclis karar almazsa ben gereğini yapacağım dedi, yetkisi var. Demek ki meclis bu kararı alamayacağına göre, çünkü muhalefet bunu, bu kararı gayrimeşru buluyor, Cumhurbaşkanı kararıyla bunu uygulayacak. 14 Mayıs meselesi sembolik, Demokrat Parti'nin yeter söz milletin dediği bir gün. Peki yeter söz milletin sözü kime söyleniyor? Bence asıl tartışma bu. Yani 20 yıldır iktidarda olan birisinin yeter söz milletin diye herhalde kendi kendisine söylemiş olması gerekir. Yeter söz milletin, siz kenara çekilin, biraz da başkaları iktidara gelsin diye yorumlamak gerekir. Stratejik bir hata mıdır bu bilmiyorum ama tuhaf bir tablo. İkincisi, eğer güncel bir sorun olarak bakıyorsak Sevim Hanım, bence orada çok önemli başka bir mesele daha var. Anayasa arka arkaya o kadar çok delindi ve o kadar bu meşru ve olağan bir durum olarak algılandı ki, bu saatten sonra gidebileceğiniz bir mahkeme de olmadığı için başa gelen çekilir. Şu seçimi bir yapalım, bu durumdan bir kurtaralım, kurtulalım, sonra anayasal düzeni yeniden tesis edecek çalışmalar yaparız diyorlar bence. Oradaki tabloda o. Bunların tamamına baktığınız zaman herhangi bir demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, millet iradesinden hiçbir biçimde söz etmek mümkün olmadığı gibi, yapılan seçimlerin de sonuçları her ne olursa olsun, daha pek çok seçimler yaparak, pek çok yasalar yaparak yeni bir cumhuriyetin inşası için uzun bir yola girdiğimizi de düşünmemiz gerekir. Bu işler maalesef, ama maalesef böyle. Açıkçası Davutoğlu ile ilgili söylediklerinizin tamamına katılırım. Davutoğlu'nun neden o masada olduğu, o masaya ne katkı yaptığı ayrıca kenarda dursun, ama şu bir konuşursam bakın neler olur meselesi beni çok kızdıran bir hale geldi. Ya bir konuşursam diye bir şey yok. Bir konuş bakalım, ardından meseleyi anlayalım demenin lazım geldiğini düşünüyorum. 0212-809-3043'ten sizden gelen değerlendirmeleri, soruları alıyoruz. Ardından da Sayın Sinan Oğan, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı bizimle olacak.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, sizlerden gelen telefonlarla devam ediyoruz. İbrahim.
İyi akşamlar Enver Bey.
İyi akşamlar, buyurun.
Çok geçmiş olsun. Özledik.
Sağ olun. Sağ olun.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili çok kısa bir bilgi vermek, fikrimi bildirmek istiyorum.
Buyurun.
Şu anda söz konusu belediye başkanı gene şehir dışı turlarına devam etmekte. Gerçekten Mansur Bey bu konuda çok duyarlı davrandı ve halkın içinden geldiğini, bu partiye yakışır bir hareketle dün son noktayı koymuş oldu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı görmek istediğini söyleyerek. Ama ne yazık ki bizlerin de oy verdiği İstanbul Belediye Başkanı bir gün İngiliz konsolosu ile, öbür gün başka bir vukuatla hep kendini sıkıntılarla ön plana çıkardı. Dolayısıyla verdiğimiz bu son Anadolu turnesi falan da hep rahatsız edici durumlar. Zaman zaman partinin genel merkezinde hoşuna gitmeyen, hoşnutsuz davranışlar, şunlar bunlar. Artık buna bir son vermeli. İstanbul'u yönetmeye çalışmalı. İstanbul'a hizmet etmeli diye düşünüyoruz. Adayın da kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu olması mutlaka gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Değerli dostlar, 0212-809-3043'ten bana ulaşabilirsiniz. 0212-809-3043. Çok zamandır söylediğim, insanın kendisini dev aynasında görmesi, öte taraftan ne oldum delisi diye bir tabir vardır. Bunu kendisine söylemek istemem ama çevresindekilerin gazına gelerek sabırsız davranması, siyaseten önce vezirken öteki durumda çok daha zor bir hale gelmesine neden olabilir. Bugün Türkiye'de toplumsal uzlaşının bence en önemli karşılığı Erdoğan-Kılıçdaroğlu düellosunun, tabii ki demokratik düellonun karşı karşıya gelmesi şeklinde olacağını düşünüyorum. Keşke şöyle bir ülke olsa, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu mesela 3 kere Amerika'da olduğu gibi bir araya gelecek olsalar, 3 ayrı kanalda, 3 ayrı soru sorucu karşısında olabilseler çok önemli olur. Hatta belki de şöyle bir maraton olsa, benim elimde imkan olsa, bir Kılıçdaroğlu ile bir de Recep Tayyip Erdoğan Bey ile birebir aykırı sorular yapabilsem, çok fazla istemiyorum, 30'ar dakika istiyorum. Bunun ikisini yapabilsem Türkiye'ye önemli bir faydam olacağını düşünüyorum. Maalesef bunun gerçekleşmediğini Türkiye'de görüyoruz. O birebir düşünsel düellonun halka ne vaat ettiklerinin dile gelmesinin Türkiye'ye büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de fikir dışında her şey konuşuluyor. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Türkiye'nin rotasını nereye götüreceksiniz? Bizim kaynaklarımızı ne yapacaksınız? Dış politika ne olacak? Dünyanın geleceğinde Türkiye nasıl bir konum alacak? Türkiye'nin giderek bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, iklim değişikliğinden dolayı su sorunu yaşayacağı, buna yönelik göçmenlerin Türkiye'yi bir yol haline getireceği kaçınılmaz bir şekilde görülürken, bunlara karşı ne düşüneceksiniz sorularının cevabı yoksa çok zor olacak diye düşünüyorum. ...0212-809-3043.
Bundan böyle düşünerek attım adımları.
Mehmet.
İyi akşamlar Enver Bey. Geçmiş olsun öncelikle.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun.
Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ben ağırlıklı olarak bir gazete ve televizyonla ilgisi olmayan, sadece gündemi Twitter üzerinden takip eden biriyim ki Twitter sosyal medya gerçekten çok etkili. Şöyle bir algı var. Beni çok rahatsız eden bir algı var. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Bakın, bunu muhalif olduğunu iddia edilen eden kişiler yapıyor. Ben bunların muhalif olduklarına şüpheliyim. Bunlar kesinlikle şu anki iktidara çalışıyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu olsa seçilemez. Neden seçelim? Aliyev olsa seçilemez. Yok sesi fazla çıkma seçilemez. Biz burada Erdoğan vali bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Biz burada eskiden olduğu gibi gene parlamenter sistemi bize döndürecek bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Benim söylemek istediğim bu. Tek bir aday olmalı. O da Kılıçdaroğlu. Ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bütün muhalifler olarak bizler desteklemeliyiz. Bunun başka çaresi yok. Bu açıkçası sosyal medyadaki bu yazışmalar beni rahatsız etmekte. Benim söylemek istediğim bu. Kılıçdaroğlu'nu her alanda desteklemeliyiz. Her alanda Kılıçdaroğlu aday olmalı.
Çok teşekkür ediyorum. Bakın, mahallenin delisi olmayı gözü olarak bütün bunları aylardan beri söylüyorum. Hakkımı teslim edeceğinizi düşünüyorum. Sonuç ne oldu? Sonuç şöyle oldu. Benim dediğime geldi insanlar. Neden? Çünkü ihtirası görüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'de Kürt seçmenin eğilimlerini görüyorum. Neden? Yaşı ileri olan insanın hırsına biraz daha hakim olabileceğini görüyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu radyo benim babamın malı değil. Sayın Erdoğan'ı destekleyenler de, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de ve nihayetinde tüm siyasi eğilimde olanlara söz hakkı veriyorum. Bir tek koşulla, faşist çağrılar yapılmayacak. Ben de kendi payıma, fikirlerimden ödün vermem. Konuşuruz, konuştuk, konuşacağız da. Bir şey daha anımsatmak isterim bu arada. Kılıçdaroğlu'nun ben siyaseten tasvip etmediğimi, neoliberal siyasetinden hiç hoşlanmadığımı, helalleşme tezinin yanlış yere kurulduğunu, türban meselesindeki bakışının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Daha pek çok yanlışta olduğu gibi. Ancak bunlar hakkaniyetli davranmayı ve siyasetin gerçeğini göz ardı etmemi sağlamaz. O yüzden başka bir yere doğru gidiyorsak eğer, bunun hakkını teslim etmemiz gerekiyor. İşte bütün bunları konuşacağız. Ayrıca bir bağımsız cumhurbaşkanı adayı çıkabilir mi Sayın Sinan Oğan'la, onu da konuşacağız. 0212-809-3043'ten bize ulaşıyorsunuz. Siz de tartışmamıza katkı yapmış oluyorsunuz. Arif.
Alo.
Buyurun Arif.
İyi akşamlar Emre Bey.
Teşekkür ederim, iyi akşamlar, buyurun.
Öncelikle geçmiş olsun diyelim.
Sağ olun.
Ben hayatım boyunca ilk defa bir radyo programına katılıyorum.
Ne güzel, artık beraber yaparız programı, buyurun.
Gerçekten son 15-20 dakikadır sizi dinliyorum ve çok hoşuma gitti. İnsanların bağlanıp hissettiğini söyleyebilmesi. Ben de naçizane bağlanıp buna katılmak istedim.
Teşekkür ederim. Burada özgür konuşuyor herkes. Tek bir koşul var. Şiddet çağrısı yapılmıyor. Bir de hakaret olmuyor. Buyurun.
Kesinlikle. Zaten radyoyu bayağıdır takip ediyorum. Bu saatte de artık sizi takip edeceğime emin olabilirsiniz bu saatlerde.
Sağ olun.
Öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Herhangi bir çok böyle yoğun bir siyasi görüşüm yok ama gerçekten hani şu arayan insanlar, vatandaşlarımız ve diğer bütün herkes için yani gerçekten çok karışık, karma karışık bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani insanlar artık ne yapacağını bilmiyor, o hale geldi. Ya buna müdahale de edemiyoruz. Çok bağırana deli diyorlar, az bağırana ses çıkmıyor diyorlar. Öyle bir ortamdayız. Çok değişik bir hal aldık. Ben sadece böyle naçizane, şu anda benim herhangi bir siyasi görüşüm oluşamıyor. Onu söylemek için aradım aslında. Bilmiyorum, belki kendi problemimdir ama nereye oy vereceğimi onu bilmiyorum açıkçası.
Daha önceki eğilimleriniz neydi? Belki onlardan bir kanaat oluşur.
Çok affedersiniz, tam anlayamadım.
Daha önceki eğilimleriniz neydi? Belki oradan bir akıl yürütme yapabiliriz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni miydiniz? HDP miydiniz? Evet. CHP miydiniz?
20 yıl önce
evet.
Oy vermiştim.
Evet.
Ama yani şu an kesinlikle onlara vermeyi düşünmüyorum. O hale geldim.
Neden vazgeçtiniz?
Son 5 yıldır yapılan işte bu ülke içerisinde karışıklık, bir kaotik ortam. Ne olacağımızı bilmememiz. İşte bu ülkedeki bu ekonomik şartların bu kadar bozulması açıkçası beni çok etkiledi. Birinci sebep bu diyebilirim yani, bu ekonomik sebepler.
Peki hep tartışılan bir konu var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişiliği güven verir, Çelebi birisi. Ama kendisi Alevi, bir Alevi'ye de oy verilmez diyenler var. Ben tabii bunun çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle ben de size katılıyorum. Onun yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir Alevi olması, bunun hani bir şey olmasını engel değil bence. O eksi tarafları gibi gören insanlar yani farklı bir kesim. Zaten şöyle çok böyle iki tip kesim var benim görüşüm, tabii tamamen kendi şahsi görüşüm. İşte öyle çok ufak kesimler var böyle uç noktada bu işi, yok şu Alevidir, yok şu Kürttür, yok şu Lazdır, yok şu Çerkes'tir diyen aslında çok küçük bir topluluk var ama maalesef işte bizim insanlarımızın kafasına bunu sokmaya çalışıyorlar sürekli. Ama öyle ama ya da böyle. Yani hepimizin kardeş olduğunu herkes unutuyor yani. Aslında hepimiz kardeşiz yani, ne olursa olsun.
Elbette yani aksini düşünen insan herhalde ya ülkesini sevmiyordur ya da ırkçıdır. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Tekrar geçtim.
Sağ olun. 0212 809 3043'ten birlikteliğimiz devam ediyor. Erdoğan açıklama yaparken işte İsveç'te bir meczubun kutsal kitabı yakması üzerine doğan iklimden dolayı buna izin verenler bizden NATO üyeliği konusunda destek beklemesinler dedi. Bu da tabii Erdoğan açısından Batı'ya verilmiş bir ultimatom haline döndü. Bu konuda da çok spekülasyonlar yapıldı ama neticede ben spekülasyonlar üzerinden konuşmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu tür eylemleri yapan insanların akli melekelerinin yerinde olduğunu düşünmek söz konusu değildir. Her türlü ırkçı faşizan saldırının insanlığın ortak değerlerine yönelik olduğunu düşünürüm. Hele ki kutsallara yönelik saldırı yapanların ilgi çekmek, şöhret olmak için bunları yaptığını düşünürüm. Bir kişinin yaptığı bu eylemden dolayı ne kutsal kitabın değeri azalır, ne bir ulus, İsveç ulusu bundan sorumlu tutulabilir, ne de Müslüman halkları bundan bir zarar görür. Bunlar dediğim gibi inanç kişinin hayatında onun Tanrı ile arasında olan bir ilişkidir ve bize düşen buna saygı göstermektir. Hele ki milyonlarca insanın, milyarlarca insanın kutsal saydığı bir kitaba bunu yapmak dünya barışına dinamit koyma arayışıdır. Ama tekrar ediyorum, bir meczubun yaptığı şeyden dolayı sürekli kavga çıkaracak olursak buradan bir yere varamayız. İsveç yasaları ne öngörür onu bilemem. Ama nihayetinde bir kutsal kitabı yakan insan akli melekeleri yerinde bir insan değildir. Herhalde bir psikiyatri kliniğine götürseniz adamı içeri tıkarlar. Hiçbir anlamı olmayan bir eylem. Hiçbir katkısı olmayan insanlığa bir eylem. Bunu yapmanın ne bir protesto ne de bir ifade özgürlüğünde karşılığı yok. Bu bir nefret söylemi. Ha derseniz ki ben kutsal kitapta dahil olmak üzere eleştiri hakkını kullanıyorum. Buna saygı duyuyorum. Çünkü kutsal kitapta dahil olmak üzere her şey eleştirilebilir. Ama yakmak bu başka bir şey. Evet değerli dostlar, 0212 809 3043'ten yayınımıza devam ediyoruz. Medya.
İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar, buyurun.
Geçmiş olsun diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Ben seçilme yaşının düzeltilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yani 65 yaşında notere gitseniz sizden sağlık raporu istiyorlar. Herhangi bir hukuki işlem yapmak için. Ama 65 yaşının çok üstündeki kişiler bizim bütün kaderimize, bütün yönetimimize karar veriyorlar. Bence bu yanlış. 60 yaşında seçime katılsa bile en geç 65 yaşında herkes politikayı bırakmalı. Yöneticilik 65 yaşında son noktayı koymalı politikacık olarak. Ayrıca da 30 yaşın altını da istemiyorum. 30 yaşın üstünde olmalı. Yeterli olgunluğa ancak o seviyede oluşulur diye düşünüyorum. Bunu iletmek istedim size.
Vedia Hanımcığım, ayıptır sorması, kaç yaşındasınız?
66 yaşındayım.
Maşallah. Peki bir şey sormak istiyorum. Mesela ben bugün 90. yaşına gelmiş Altan abi adaylığını koysa, Altan Öymen, iki elimle evet, birlikte gider basarım. Çünkü neden? Hem tüm akli melekeleri yerinde, hem enerjisi yerinde, hem Cumhuriyet tarihine sahip, hem Kürt meselesinde duyarlı.
Ama hem ben sizinle aynı fikirdeyim bu konuda. Ben de yaparım ama bu azınlıkta.
Ama evet de o zaman şöyle bir tablo olmuyor mu? Yaşçılık yapmış olmuyor muyuz? Türcülük gibi yaşçılık da bir sorun değil mi? Yani
ama diğer bütün işlemlerde bize bu yokuşu yapıyorlar. Politikada neden yapmıyorlar?
O da yanlış. Yani insanların 65 yaş artık batıda orta yaş olarak tarif ediliyor.
Çünkü peki insan 65 olmasın, 70 olsun ama bir limit olsun.
Yani ben şundan dolayı söylüyorum, 30 yaş altı için de aynı eleştirileri yapabilirsiniz, haklı olabilirsiniz. Ama orada da 23-25 yaşında dünyaya yön verebilecek buluşlar yapan insanlar var. Acaba şöyle mi söylememiz daha doğru? Sorumluluk bilincine sahip, düşünceleri incelmiş, yurttaş olma bilincini geliştirmiş, dünyaya sahip çıkabilecek insanları yetiştirecek bir düzen olmadığı için mi acaba böyle bir sorun oluyor?
Tamamen sizinle aynı görüşteyim. Çok iyi tanımladınız. Ama o filtreyi biz politikacılara koyamıyoruz ki. Seçilenlerin hepsi ailelerinin adı altında. 30 yaş altı için söylüyorum. Ben birkaç tane tanıyorum. Benim kızımın sınıf arkadaşları seçildiler. Kaldır elini kaldır, indir elini indir. Hiçbir fonksiyonları olmadı. Yani
zaten,
bu filtreleri çalıştıramıyoruz.
Vedia Hanımcığım, aslında 30 yaş altı için değil o sorun. Parlamenter sistemin sorunu değil mi? Hayatın hemen hemen her alanına, belediye meclislerinde belediye başkanına bağlısınız. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ona bağlısınız. Ama içinde bulunduğumuz sistemde zaten meclislerin de bir anlamı olmadığı için.
Oraya geldik, doğru.
Belki de başka bir sorunumuz, biz sistem kuramıyoruz ve tek adam hayatın her alanında var. Erdoğan'a kızmamız belki de yanlış. Parti başkanları da tek adam, dernek başkanları da tek adam. Türkiye'de bir koltuğu ele geçirip de gönüllü olarak bırakan kaç kişi var Allah aşkına?
Yani ben Yeni Zelanda Cumhurbaşkanı mıdır, başbakanı mıdır, bir hanım vardı.
Başbakanı.
Vallahi gerçekten takdirle karşıladım. Gerçekten yani bunu söyleyebilen, bunu düşünebilen bir politikacının bu dünyada var olduğuna ben o kadar sevindim ki. Yani ya, bizlerde olmuyor.
Çünkü bizde politika bir profesyonel meslek halinde ve bir toplumsal statü halinde. Dikkat edin, bir dönem ünlü olmuş politikacılar bu gücü kaybettikten sonra evde tespih çekiyorlar ya da televizyon izliyorlar. O yüzden de halleri çok üzücü.
Çok şey var yani, danışmanlık yapabilirler, kitap yazabilirler. O kadar çok şey var ki hayatta. Yani bu kadar karar verici, belki de iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun mevcut liderlerden bazıları. Ve onlara oy veriyor insanlar. Bunu anlamıyorum ben.
İşte bunu iyi düşünmek lazım. Teşekkür ediyorum Hediye Hanımcığım. Birazdan Sinan Oğan Bey, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı bizle birlikte olacak. 0212-809-3043'ten görüşlerinizi almaya devam ediyoruz. Ne kadar renkli, ne kadar farklı yol arkadaşlarımız olduğunu da görüyorsunuz. Açıkçası bu programı yaptığım için fevkalade mutluyum. Radyoculuk yaptığım için ayrıca mutluyum. Radyo daha özgür. Radyo sanki ailede sohbet ediyormuşuz duygusu yaratan müthiş bir araç. Hatta bizim editör Ali diyor ki, abi televizyon programı yapmak istemem ama radyo programı yapmak isterim. Burada olmak insana ayrı bir keyif veriyor diyor. Biz de koltuğa çakılmayacağız. Kısa bir zaman sonra mutlaka onlar da yerimizi alacak. Almalılar. Ha, almalılar da bizi de kenara atmamalılar. Arada mikrofon uzatıp ya ne diyorsun abi de demeliler. O kadar da değil. Bülent.
İyi akşamlar. Kolay
İyi akşamlar gel. Buyurun. Sağ olunuz.
Babamın adaşısınız.
Ne güzel.
Evet, bence de. Önce biraz programı geç dinleyebildim bugün. Geçmiş olsun diye her arayan, ne olduğunu bir merak ettim. Ben de bilmeden de olsa geçmiş olsun diyeyim ama önce.
Sağ olun. Hep beraber yaşadığımız bu influenza türü bir salgına biz de kapıldık. İki gün, üç gün yataktan çıkamadım. Çok şükür şimdi iyiyim. Sağ olun.
İyi geçmiş olsun diyeyim bir kere daha o zaman. Bir de öğrendikten sonra. Ben bu adaylıkla ilgili biraz evvelki hanımefendinin de işte yaşla ilgili bir şey vardı. Onun çözümü bence noterdeki 65 yaş konusunu iptal etmek. Ben de şu anda 61 yaşını bitirdim. Gayet de iyi bir şekilde, üstelik de tecrübem ve bilgilerimle en azından yönlendirebiliyorum. Burada sağlık, dediğiniz gibi akıl sağlığı ve fiziksel sağlık önemlidir. Sağlıklı olan insanların yaş sınırlaması bence olmamalı. Bir de adaylık konusunda da Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından yanayım. Çeşitli söylentilerle işte Alevi'dir, şudur budur gibi bir takım ayrım yapılmak isteniyor. Eğer Alevi diye oy vermeyecekse muhalefet dediğimiz, diye adlandırdığımız kişiler, zaten bence şu anki iktidara oy versinler. Bizim de zaten muhalif olduğumuz şey ayrımcılık değil mi?
Evet.
Diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Tam da benim söylediklerimi benden daha güzel dile getiren değerli bir dinleyicimizle beraber olduk. Hakikaten bu çok seslilik, bu radyonun insanların bu biçimde sahip çıkması beni çok mutlu ediyor. 0212-809-3043. Bu arada Necdet, sözüm ona, bize katılanlardan bir tanıtım yapacaktınız. 2 ay oldu, hala tanıtım yapıyorsunuz. Size de aşk olsun. Türkiye'de herkesin konuştuğu bir programda bize bir tanıtım yapıp da ya hakkımızı teslim etmiyorsunuz. Filozof olabilirsiniz Necdet Bey ama biz de burada halkın sesi olmaya çalışıyoruz.
Ah nihayet
sıfır 212-809-3043 sizin sözlerinizin ardından kısa bir süre sonra bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan bizimle olacak. Azmi.
Alo, Enver Bey merhaba.
Merhaba, buyurun.
Geçmiş olsun.
Sağ olun.
Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bence Ekrem İmamoğlu'na haksızlık ediliyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir feneriyim. Herkesten daha çok partiye ben çalışacağım. Şimdi AK Parti'nin Karadeniz'de çok güçlü bir oyu var. Bu da Cumhurbaşkanımız kendisi de Karadeniz'de olduğu için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy Karadeniz'de delidir. Şimdi Ekrem İmamoğlu kendi genel başkanına gitmiş kendi memleketinde Karadeniz'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Seyit Torun'la beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy topluyor. Bunun neresi yanlıştır? Kendine belediye yardım mı topluyor? İkincisi, Sayın Sinan Bey sizin programınıza katılacak. Ben bir Kürt olarak Kürt sorunuyla ilgili bir cumhurbaşkanı adayı ne düşünüyorum? Diyarbakır'a giderken Diyarbakırlılara ben Kürtçe sizden oy istiyorum. Kürt sorunu benim sorunumdur. Siz benim kardeşimsiniz. Bunu Diyarbakır meydanında konuşabilecek mi Kürtçe? Yani bir kardeşlik hukuku orada kurabilecek mi? Kürtlerle ilgili ne düşünüyor cumhurbaşkanı olsa? Bu sorumu da Sayın Sinan Bey'e iletmenizi istiyorum. Teşekkür ederim.
Sizi duydu. Ben de bu soruyu ileteceğim. Ben teşekkür ederim Azmi Bey.
Sağ olun. Ölürüm sana,
ölürüm sana. Sevgili dostlar, dikkat ederseniz Türkiye'nin bütün renklerini burada konuşturmaya çalıştım. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Teslim oldum sana. Değerli dostlar, Türkiye'nin bütün renklerini stüdyomuzda duyuruyoruz ve bundan dolayı da mutluyum. Çünkü Türkiye'nin özgür konuşulabildiği, tartışma yapabildiği bir ortam maalesef yok. İşte burası öyle bir olanak sağladı hepimize. Buna sahip çıkalım. Ama daha da önemlisi, keşke Türkiye'de medya bunu yapabilecek cesarette olsa. 0212-809-3043'ten devam ediyoruz. Birazdan Sayın Sinan Oğan bizimle olacak. Biz de bağımsız cumhurbaşkanı adayına soracağız. Nasıl olacak bu iş diye. Hamdi.
Alo.
Buyurun Hamdi.
İyi akşamlar, kolay gelsin.
Teşekkür ederim, size de buyurun.
Yayınımızı yarım saat önce dinlemeye başladım da hoşuma gitmeye başladı. Şöyle söyleyeyim, yani bu bazı sorunlar var. Onların Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin yapacağını zannetmiyorum. AK Parti'de takıntım var. Bazı sıkıntılar oluyor. Ne bileyim, pek ortada kalıyorum.
Biraz açar mısınız konuyu?
Yani şöyle söyleyeyim, bundan önceki çözülüm muhabbetinde inanmıyordum. Yapıldığından sonra bazı şeyleri yapamadılar. AK Parti'ye kızdığım için CHP'ye verdim ama CHP'nin daha ileri yürüyeceğini hissetmiyorum. Yani bu en son cumhurbaşkanlık seçimi olacak diyoruz ya. Onun da doğru düzgün bir aday çıkartamayacağına inanın. Yani bir aday söylemediği için bir şey söyleyemiyorum orada.
Aday Kemal Bey.
Kemal Bey. Yani evet. Kazanamayacağını kesin hissediyorum. Ona da oy verdim. İleriki zamanlarda İstanbul'da yaşadığım için bazı şeyleri yaparlar diye. Pek şey verim alamıyorum şu an.
Ne yapacaksınız bu seçimde?
Seçimde kararsızım. Yine geldiğim zaman bilmiyorum da boş atmayı düşünüyorum. Çünkü iki tarafı da sinirliyim yani.
Boş attığınız zaman kim kazanırsa dolaylı olarak ona destek vermiş olmuyor musunuz?
Yani bilmiyorum o süreçte. Çünkü öbür taraftan bakıyorum bir şeyler çıkıyor, petrol çıkıyor. Türkiye genelinde bir şeyler çıkıyor. Hiçbir şeyi desteklemiyor. Yani bir çözülüm Alevi veya
Türkiye'de değil. Türkiye'de çıkıyor derken en son benim bildiğim Melih Gökçek Bey jelibon madeni bulmuştu. 6 milyar dolarlık sanıyorum. Onun dışında bir şey çıktığını ben pek görmedim. Yani hayatımıza yansıyan bir şey görmedim. Keşke olsa.
Ya zaten süreç pandemiden sonra patladı. Yani toptancılar olsun, yani bir yumurta kolisi 20 lirayken 60 lira bandına çıkması, yağların bilmem şey olması, hepimiz bunlardan çok büyük etki yaptık ama bu 2,5-3 yıl içinde çok büyük.
Alo. Tüh. Hamdi Bey'i kaçırdık. Evet, birazdan Sinan Oğan Bey bizimle olacak. 0212 809 3043 0212 809 3043 Türkiye'de gördüğünüz gibi seçmenlerin nasıl bir dağılım içerisinde olduğu burada bu programda açık seçik ortaya konuyor. Kararsızlar da dahil olmak üzere herkes burada. Helal size yolcu yolunda gerek dinleyicileri. Hep beraber güçleniyoruz, büyüyoruz. Biliyorsunuz benim kendimi tarif etme biçimim radikal tahammülsüz. Vasatla, bayağıla, cehalete asla tahammül edemiyorum. Size de tavsiyem tahammül etmeyin.
Tanımıyor engel mani, yok bir sapık imani. Bol kez bol enayi, güç verirler gari. Gari de gari gari. Gemisini kurtaran, fedakar ve cephakar. Kaptanın yüzdüğü deniz, getir abicim bizi. Yüzdürmeyin gari.
Sayın Erdoğan seçim vaatlerine devam ediyor. Kamuya yönelik bütün borçları kaldırmış. Hepinize müjdeler olsun. Bugüne kadar doğru dürüst vergisini, borcunu ödeyenlere dolaylı olarak bir kere daha keriz denmiş oluyor. Murat. Murat gitti. Evet, ben bu af meselelerinin şöyle yapılması lazım geldiğini düşünüyorum. Halkımızın gelir seviyesi düştü, dolayısıyla pandemi yaşandı. Bütün bunlardan dolayı insanlara bir kolaylık sağlanabilir. Yalnız bir tek koşulla hangi dönemi kapsıyorsa bu mesele, ne kadar bir borca yönelikse bu mesele, bu parayı ödeyenlere de paraların iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani diyelim ki 50 milyar borcu olan insanın 50 milyarını kapattıysanız, bu 50 milyar borç karşılığında nasıl bir uygulama olduysa her neyse, bunun muadili olanı da ödemiş olanı vermeniz gerekir. Aksi halde ödeyenin keriz olduğu ortaya çıkar. E peki biz iyi yurttaş olacağız diye, vecibelerimizi yerine getirdik diye niye keriz oluyoruz? Ben de onu anlamış değilim. Evet değerli dostlar, Sayın Sinan Oğan'a bağlanacağız şimdi. Hatta kendisiyle özellikle bugün Fox TV'de de çok başarılı açıklamalar yaptı. Ben de kendisini öteden beri siyasetçi olarak takip ederim. Bir merhabamız vardır. Beyefendi bir kişiliği var ve sorulara yanıt verir. Farklı düşünsel dünyalarda olduğumuz halde uygar tartışma yapması itibariyle dikkat çeken bir siyasetçi. Sayın Oğan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hem nazik davetiniz için hem de şahsımla ilgili söyledikleriniz için.
Evet Sayın Oğan, Türkiye'nin tartışma kültüründe siz her zaman bir ölçüyü tutturmaya çalışıyorsunuz. Yani karşınızdaki insanlarla dövüşmek yerine ikna etme yolunu tercih ediyorsunuz. Buna da çok ihtiyacımız var açıkçası. Önce şuradan başlamak isterim Sayın Oğan. Bu bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi aslında bir olanak. Üstelik de iyi bir olanak. Ve siz 100 bin imzayı bulursanız eğer aday olacaksınız. Bunu gerçekçi bir yol olarak gördüğünüz için mi girdiniz? Yoksa ben de hayata karşı bir muhalefet şerri koyayım, bağımsızların da sözü olayım diye mi girdiniz? Orayı bana bir anlatır mısınız?
Teşekkür ederim elbette. Burada tabii öncelikle bu işe kalkışmamızın bir geçmişi var. O da 3 sene önceden başlayan bir geçmiş. Maalesef ki Türkiye'de 4 tane ana eğilimden birisi olan Türk Milliyetçiliği son yıllarda edilgen bir konuma geldi. Ve Türk Milliyetçileri bazı partilerin koalisyon ortağı, yedeği vesaire konumuna düştü. Yani düşünün, işte parlamento başkanı adayı bile çıkarmayan, cumhurbaşkanı adayı bile çıkarmayan, seçimlerde çok iddialı olmayan bir konuma düşen Türk Milliyetçilerinin bu son seçimlerde neden adaysız olduğu, neden Türk Milliyetçilerinin en azından birinci turda bir adaylarının olmadığı, neden sadece solun adayı Kılıçdaroğlu'yla siyasal İslam'ın adayı Erdoğan arasında sıkışıp kalmak zorunda olduğumuzu, bu soruları biz kendi camiamızda, ben de Türk Milliyetçisiyim, çok tartıştık ve şu karara geldik. Yani bölücü siyasetin temsilcisi olarak bizim adlandırdığımız HDP'nin bir adayı var ve bu seçimlerde aday çıkaracaklar. Siyasal İslamcıların adayı var, Sayın Erdoğan. Solun adayı, ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu olacak büyük bir ihtimalle. Biz de dedik ki eğer Millet İttifakı bir Türk milliyetçisi aday çıkarmazsa, o takdirde Türk milliyetçileri olarak biz iki şeyi yapalım. Bir, ikinci turda HDP'nin kilit pozisyonunu engellemek için bir tavır alalım. İki, Türk milliyetçilerinin birinci turda bir adayı olsun ve Türk milliyetçileri kendi partilerine oy vermekle beraber, ki Türk milliyetçilerinin çok sayıda partisi var. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Türkiye İttifak Partisi, Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi ve daha ismini sayamayacağım onlarca küçük parti var. Bunlar zaten hani herkes partisine oy veriyor ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türk milliyetçileri sıkışmış durumda. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı gösterdi ama tüm MHP'liler Sayın Erdoğan'a oy vermeyecek. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek eğer altırmadan masanın adayı Kılıçdaroğlu olursa. Ama tüm İyi Partililer Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. O sebeple de sahada %20 civarında kararsız ama aslında kararlı olan, yani biz Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan birini tercih etmek zorunda değiliz diyen geniş bir kitlenin sesi olmak ve bu seçimlerde onları adaysız bırakmamak için aday olmayı planlıyoruz.
Anladığım kadarıyla siz kazanmak idealinden ziyade bir irade koymak ve mümkünse ikinci tur gerçekleşirse, yani siz kalamazsanız eğer, orada da bir söz hakkı yaratabilecek bir tablo arıyorsunuz bir yandan da.
Tabii kazanmaktan kastın ne olduğuna bağlı. Kazanmak sadece 50+1'i bulmak değil. Kazanmak aynı zamanda örneğin seçimlerin ikinci tura kalacağına biz inanıyoruz. Seçimler ikinci tura kaldığında eğer Cumhurbaşkanını belirleyici bir oy potansiyeline, %10 civarında bir oy potansiyeline ulaştığınızda aslında kazanmış oluyorsunuz. HDP'nin Türkiye'yi bir şantajla, yani benim istediklerimi verirseniz, örneğin tırnak içinde ifade ediyorum, işte PKK ile başını bırakırsanız, bize bakanlık verirseniz, şunu yaparsanız, bunu yaparsanız gibi şartlar ileri sürmesini engelleyecek bir oy potansiyeline ulaşırsak bu bizim açımızdan yine kazanmaktır. Tabii Türkiye'de siyaset uzun soluklu bir iştir. Türk siyaseti yaşlandı. Bir dönem nasıl Demirel'lere, Cevitler, hepsini rahmetli anıyorum, Türkeşler, Özallar, Erbakanlar vardı. Sonra o nesil gitti, bugünkü nesil geldi ve bugünkü neslin yaş ortalaması da 69 ile 79 arasında. Ve bugünkü neslin de ortalama 5 sene siyaset ömrü var. Ondan sonra bizim nesil direksiyona geçecek, amiyene tabirle, ve biz o güne de hazırlık yapıyoruz aynı
bizim
zamanda.
Sayın Oğan, bir sizden önce tartışılan bir konu olduğu için merak ediyorum bunu. Sizden önce de size yönelteceğimiz sorular oluştu. Dinleyici sorularını da soracağım ama özellikle bu yaşla ilgili bir hanımefendi ve Diye Hanım eleştiri yapmıştı. Sizin şu an yaşınız kaç?
Benim yaşım 54.
54 demek ki biz aşağı yukarı sizle aynı kuşağız. O zaman yani şöyle bir değerlendirme yapılırsa 54-55 yaşında olgunluk döneminde siyasette en azından bir 10-15 yıllık insanın mücadele süreci, sahnede olma süreci rahat rahat var. Öyle mi anlıyorum?
Ya şöyle, hem öyle hem mesela dünyadaki örneklere bakıyoruz. Obama diyor ki, geçenlerde ben kendi Twitter adresimde bir videosunu yayınladım. Diyor ki, ya ben başarılı bir başkanım, ikinci döneminde bir konuşma yapıyor. Aslında yine de yeniden aday olsam seçilebilirim. Ama Amerika'da kanunlar var. Kanunlar hepimizin üstündedir. İnsanlar durmasını bilmeli. Ne bileyim, çiçek sulamasına, torunlarına vakit ayırmasına, özel hayatına vakit ayırmasına ihtiyacı var falan diyor. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern geçenlerde açıklama yaptı. 6 sene başbakanlık yaptım, yoruldum. Kalırsam ülkeme zarar veririm dedi. Ya bizimkiler yorulmuyor ya. Koltuktan yorulmuyor bizimkiler ya. Yani bizimkileri anaları koltuğa doğurmuşlar. Yani hiç yatağa falan doğurmamışlar. Anaları direkt koltuğa doğurmuşlar. Yani bakınız, bu sadece Cumhurbaşkanı için geçerli değil. Parti genel başkanları için geçerli değil. Oda başkanları da aynı. Borsa başkanları da aynı. Ne bileyim, nereye bakarsanız bakın,
muhtarlar da aynı, muhtarlar da,
yani hangi alana bakarsanız bakın, koltuğa oturan bırakmıyor. Türkiye'de şu tartışma yapılıyor: efendim kanunen bu mümkün mü değil mi? Arkadaş, biraz da etik olarak mümkün mü değil mi tartışın. Türkiye'de bunu tartışan yok. Yani Cumhurbaşkanı işte anayasanın altından dolanıyor, üstünden çıkıyor. Ya Cumhurbaşkanının anayasal olarak bu işe üçüncü defa seçilme yeterliğine sahip olup olmamasından ziyade etik olarak ne kadar doğru? Arkadaş ya bir çekin Türkiye'nin önünden ya. Yani 15 yaşında bir çocuk 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeye başladığında ki 15-16 yaşında artık fark ediyor insanlar. Ya onlar artık orta yaş kuşağına geldiler. 35, 36, 37 yani artık onlar gözünü açtıklarından beri amiyene tabirle dünyaya değil yani çevreyi öğrenmeye başladıklarından beri bunlar var. Yani bir çekilin artık ya. Türkiye neyle övünüyor? Türkiye genç nüfusuyla övünüyor. Yani genç nüfusu dünyayı bilmeyen, doğru düzgün interneti kullanamayan, gençleri anlamayan, çağdaş dünyadan uzak gittikçe daha içine kapanan bir sistemin elitlerinden Türkiye yoruldu ve daha genç, daha dinamik enerjisini ülke için harcayacak insanlara bence ihtiyaç var bu ülkede. Onun için de...
Sayın Sinan, şöyle ilginç bir şey söylediniz. Çok partisi var milliyetçilerin ancak aslında milliyetçilerin bir adayı yok dediniz. Bunu tersten de düşünebiliriz. Bu seçimde her olasılıkta milliyetçiler de kazanıyor diyebiliriz. Çünkü Erdoğan'ın oy oranının çok altında olduğu söylenen Milliyetçi Hareket Partisi oyun kurucu rolünde. Büyük Birlik Partisi onun da çok daha altında oyu var. O da olayın içinde. Dönelim bu tarafa. Altılı Masa'da hiç fena bir konumda değil Sayın Akşener. En etkili isimlerden biri. Zafer Partisi var. Dışarıda bir şey yapıyor. Yani milliyetçiler garip bir şekilde benim gördüğüm tarihsel süreç içerisinde dağınık. Fakat kader belirleyici noktada sözü olan ve üstelik de farklı sözleri duyuran bir yerdeler. Eğer siz aday olup da bunlardan şu ya da bu oranda oy alırsanız aslında siz tüm bu kitlenin uzlaştığı bir lider de olacaksınız. Somut bir lider olacaksınız. Bu da hesabın içinde var mı?
Aslında esas hedefim o. Yani o kadar doğru bir şey sordunuz ki teşekkür ederim. Bakınız ben herhangi bir partiye gitmedim. MHP Genel Başkanı adayı olup da partimden iki defa ihraç edildikten sonra işte Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gitti ayrı bir parti kurdu. Ben gitmedim. Ümit Özdağ ayrıldı, başka bir parti kurdu. Her parti, ben yine gitmedim. Cumhurbaşkanı davet etti. Efendime söyleyeyim AK Parti'ye. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu davet etti. Gitmedim. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda gitmedim.
Sayın Kılıçdaroğlu, burada ilginç bir izin. Sayın Kılıçdaroğlu sizi partiye yanına almak istedi mi? Beraber hareket edelim diye.
Evet. Hem de 3 seçim.
3 seçim. Hangi seçimlerde oldu bu?
2015, 2000 yine 15'in Kasım'ı ve 2018 miydi işte? Ha, 2018.
Yani 3 kez milletvekilliğini reddettiniz.
Evet. Evet.
Bunu yani, daha önce de söylemiş miydiniz? Ben hatırlamıyorum çünkü.
Yani Türkiye'de tabii öyle bir bize kötü bir ambargo var ki sesimizi duyurmakta inanın zorlanıyoruz ama
İlk değişik vesilelerle
değişik vesilelerle genel anlamda ifade etmiştim. Hani siz detay sorduğunuz için ilk defa bu kadar detaylı konuşuyorum.
Peki Kılıçdaroğlu'nun size vaadi neydi? Bu çok önemli çünkü siz Kılıçdaroğlu'yla hareket edip yine çok güçlü bir figür de olabildiniz. Onu da reddetmenize göre bir oyun planınız vardı. Çünkü diğerlerinin reddetmesi mesela Sayın Erdoğan sizi yanına alsa iki tane avantaj sağlar. Bir, hem MHP'ye karşı çok güçlü bir ismi yanına almış olur. İki, hem de seçmen gözünde çok önemli bir ismi almış olur. Meral Hanım yanına alsa tabanlı konsolide eder. Ümit Bey alsa zaten bulunmaz int kumaşı çünkü siz saygın olan bir isimsiniz. Ama Kılıçdaroğlu alırsa da o da bambaşka bir yerden hamle yapmış olur. Çünkü bir uzlaştırıcı zemini büyütmüş olur. Size ne vaat etti? Bu bence önemli. Çünkü reddettiğiniz şeyi de toplumun bilmesi gerekiyor.
Yani şöyle, ben hiçbirisiyle bir pazarlık masasına oturmadım. Yani şu şöyle olursa bu şekilde olur veya böyle olursa şu şekilde olur diye bir pazarlığın içine girmedim. Çünkü ben prensip olarak son tahlilde sizin o sorunuzun ilk sorunuzun hedefine ulaşmak istiyorum. Yani Türk milliyetçilerini yeniden bir çatı altında toplamaya namzedim. Ve Devlet Bey'den sonra da bunu inşallah MHP çatısı altında yapmak nasip olur. Çünkü dünyada yükselen değer milliyetçilik ve çağdaş, dünyayla kucaklaşan, çevre bilinci yüksek, insan hakları bilinci yüksek bir milliyetçilik anlayışıyla, daha şehirli bir milliyetçilik anlayışıyla ben Türkiye'de birçok sorunun hem daha kolay çözüleceğini hem de örneğin Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok baskın bir figür Türk siyasetinde. Siyaseti bıraktıktan sonra sahada ciddi bir boşluk olacak. Hakeza Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli yani bir alan açılıyor önümüzde. Büyük bir siyaset alanı açılıyor. Buraya talip olmak varken ne bileyim hani herhangi bir partiden bir milletvekilliği kapmak tırnak içerisinde bana çok mantıklı gelmiyor. Yani milletvekili oldum illa. Bazen görüyorum insanları yani 5. kere, 6. kere, 7. kere milletvekili olmak için 40 takla atıyorlar. Bu bana hiç cazip gelmiyor. Ben daha idealleri uğrunda mücadele eden birisiyim.
Sayın Oğan, diğer sorulara geçeceğim. Önemli sorun var ama bir ara soru olarak şunu da aydınlatmak istiyorum. Size teklifte bulunan siyasi parti genel başkanlarının herhangi birisiyle yüz yüze konuşarak bu teklifi aldınız mı yoksa hep aracılarla mı oldu?
Yani örneğin Sayın Binali Yıldırım'la cep telefonuyla konuştuk ki Sayın Erdoğan da yanındaydı. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'yla telefonla da konuştuk. Genel sekreterini, genel başkan yardımcısını da gönderdi birebir görüşmek için. Muharrem Bey'le yüz yüze konuştuk. Cumhurbaşkanı adayı olduğunda Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı önermişti gibi yani.
Anladım. Yani hepsi...
Yani şey değil, böyle kendi kendimize gelin güvey olacağımız...
Yok, elbette. Elbette.
Hiç o tarz değil.
Peki, Sayın Oğan, çok ilginç, benim dikkatimi çeken bir tarif yaptınız. Bu pek yapılan bir tarif değil. Geleneksel milliyetçi eğilimlerinde milliyetçiliğin sorunlarından bir tanesinin lümpenleşme olduğu da söylenir. Hatta Sayın Devlet Bahçeli en büyük övgüyü çocukları sokaktan çekmek olarak tarif ederdi. Anımsayın o yılları ikimizin de yaşı yetiyor. Siz ileri bir çıta koyarak diyorsunuz ki laik ve şehirli bir tavır ortaya koyacağım. Şimdi laik ve şehirli tavır dediğiniz zaman bizim bildiğimiz milliyetçilikten biraz daha ulusalcılığa kayan, Mustafa Kemal'e ayağını basan CHP seçmeniyle de kolaylıkla uzlaşabilecek bir tarif yapıyorsunuz. Yanılıyor muyum?
Şimdi şöyle, Türk milliyetçiliğini daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, asla sadece bir ulusalcı çizgi olarak tarif edilmeyecek, Anadolu'yu kucaklayan. Ama bakınız, biz Türk milliyetçileri için mesela çok önemli bir şarkı vardır. Böyle tüylerimiz diken diken olur dinlerken. Mustafa Yıldız Doğan'ın Irmağının Akışını Ölürüm Türkiye. Yani Irmağının Akışını Ölürüm Türkiye şarkısını hepimiz dinleriz. Tüylerimiz diken diken olur. Ama ırmaklarımız talan edilirken Türk milliyetçileri olarak orada gidip eylem yapmayız örneğin. Niye?
Ama biz yani, yapıyoruz.
Onu diyorum işte. Yani biz tek elinizde olmamalı.
Yok, tek elimizde değil. Beraber de yapılabilir. O yüzden ilginç geliyor. Hayır.
Şu an Emel Bey, şu an sanki ne bileyim işte çevre konusunda hassasiyet sanki solun tek elindeymiş. İnsan haklarından sadece solcular bahsedermiş gibi bir algı var. Gerçekten bahsetmiyorum. Bir algı var sanki. Hayır. Yani en insan haklarını savunan kesim Türk milliyetçisi olmalıdır ya. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani biz insanı yaşatmak için siyaset yapan bir anlayıştan geliyoruz. Biz bu ülkenin taşını, toprağını, çakıl taşını bile seviyorsak ormanlarımız talan edilirken susamayız. Irmaklarımız talan edilirken susamayız. Yani bunların hepsi aslında milliyetçiliğin temelinde olan şeyler ama zamanla bunlar biraz maalesef ki gözden kaçmış. Biraz böyle sloganlaşmaya doğru gitmiş bizim hareketimiz. Sloganlar güzel ama icraat da lazım.
Peki Sayın Oğan, milliyetçiler arasında benim tam olarak tarafları bilmediğim ama mecburen öğrenmeye başladığım büyük bir çatışma iklimi var. Bir taraftan düşünsel çatışma var, bir taraftan Twitter'da dahil olmak üzere tehditler havada savruluyor ve orta yerde bir cinayet var. Ve bu cinayet maalesef Türkiye'de siyasi cinayetler korkusunu da yeniden anımsattı. Ben de kendi payıma Allah muhafaza diyorum. Böyle bir şeyi yurdum için asla istemem. Bir, bu cumhuriyet bu cinayetin ne anlama geldiğini bize tarif eder misiniz? Öldürülen genç kimdi? Yani öldürülen gencin kimliği neydi? Ülkücülerin, gençlik kollarının genel başkanı olmak dışında ne söylüyordu? Neden öldürüldü? Ve herkesin bildiği katil falan denmesi, herkes biliyorsa neden biz bilmiyoruz? Neden açıklanmıyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum Sinan Ateş Başkanımıza. Türkiye'de ilk defa Ülke Ocakları Genel Başkanı katledildi. Ankara'da herkesin ortasında. Birincisi bu, birinci gerçek bu. İkincisi de akademisyendi. Camia tarafından çok sevilen bir isimdi. Türkiye'de gezen, il il gezen, dolaşan, gelecekte de siyaset hesapları olan birisiydi. Ve Türk milliyetçiliği açısından hakikaten de böyle eli kalem tutan Ülkü Ocakları genel başkanlarımızdan birisiydi ve çok seviliyordu. Bu cinayet, tabii ben aslında bunun öldürme kastıyla yapılan bir hareket olduğu kanaatinde değilim. Daha korkutma, işte bizde, bizim camiada böyle son günlerde maalesef ki hep salıvermeler sebebiyle çok yaygın olan gidin ayağına sıkın, gidin korkutun, gidin dövün, gidin şunu yapın, gidin bunu yapın'nın sıradaki adresi olduğunu ama olayın bir adım ileri giderek bir şekilde artık cinayete dönüştüğü kanaatindeyim. Şahsi kanaatim, bilmiyorum. Bununla ilgili çok sayıda versiyon
var. Neden yapılıyor peki bu? Yani neden gözdağı verilmek istiyor? Ne kötülüğü var?
Yani bunları tabii uzun uzun konuşmak lazım. Bir telefon sohbeti değil bu. İnşallah bir gün yüz yüze bir yerde bir programda bunları uzun uzun detaylı
konuşacağız. Yarın da bizim YouTube'da konuğumuzsunuz.
Evet, yarın belki daha detaylı konuşuruz. Çünkü kısaca üzerinden geçilecek bir konu değil. Kısa konuşulursa yanlış anlaşılır.
Anladım. O zaman yarınki YouTube programının önemi bir kere daha artmış oluyor. Bu konuları biraz konuşalım. Çünkü artık benim de ihtiyacım var bu bilgiye. Tamam. Çünkü kamusal bir sorun oldu ve biz bunu araştırırken neden olduğunu bilmekle yükümlüyüz. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi ben şunu anlamıyorum. Gidin şunu dövün diyorsa birisi, kim bunu diyor? Önce onu bileceğiz. Sonra niye dövdürülmek isteniyor? İfade özgürlüğünden
benim
tutun.
Bana da çok sayıda saldırı oldu bu siyaset sürecimde. Arabam taşlandı, tekerleri bıçaklandı. Bana saldırı oldu. Yani
maalesef oluyor. Peki Sayın Oğan, şunu da sormak istiyorum o zaman. Neden ülkücü siyasette kaba kuvvet, neden racon, şiddet, mafyatik bir takım söylemler sözün önüne geçiyor? Ve bu incitici değil mi ülkemizin 2023 açısından?
Beni şahsen en çok inciten konulardan birisidir. Çünkü bu ülkenin aydınlık geleceğidir Türk milliyetçileri. Türk milliyetçilerinin bu ülkede örnek alınması gereken çalışmalar yapan, Türk aydınlanma hareketine katkı sunan bir kitledir. İçinden böyle bazen bu tür şeylerin çıkması, emin olun, en çok da bizi üzüyor, bizi kahrediyor. Biz bu değiliz.
Anladım. Sizden önce bir Kürt dinleyicimiz, ismini de vermek isterim. Bir saniye. Cemil Bey'di, pardon, Akif Bey'di, dedi ki Sayın Oğan'a sorar mısınız dedi, pardon, Azmi Bey'di galiba, neyse, dedi ki Sayın Oğan, ben Kürdüm, benim memleketime gelip bana kendi dilimi konuşmam dahil olmak üzere selam verirken benim dilimde hitap ederek beni kucaklayarak bana ne vaat ediyor? Ben neden Sinan Bey ile birlikte olmak isteyeyim? Neden onu tercih edeyim? Benim bu acılarımın, sıkıntılarımın içerisinde bölge insanında Sinan Bey'e inanmak ve onun yanında olmak için bir gerekçem olmalı dedi. Ben de doğrudan iletiyorum dedim. Buyurun.
Teşekkür ederim. Öncelikle kardeşimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Birincisi, ben Kırklar elinde Edirne'de siyaset yapmıyorum. Ben Iğdır'da siyaset yapıyorum ve Iğdır'da benim seçmenlerimin yaklaşık yarısı Kürt vatandaşlarımız. Yani ifade ettiği şey Rize'den gelen Sayın Erdoğan için geçerli olabilir, diğerleri için geçerli olabilir ama benim için geçerli değil. Ben zaten hani ilk defa gideceğim, ilk defa göreceğim insanlar değil ki. Ben zaten orada oy alıyorum Kürt seçmenden. Orada siyaset yapıyorum. Ha, şuna gelecek olursak, illa bu kardeşimizin diliyle hitap etmek gerekirse yani 3-5 kelime biz de biliyoruz. Ama Türkiye'de sadece Kürtler yaşamıyor ki, yani Lazlar yaşıyor, Çerkezler yaşıyor, bir sürü insanlar yaşıyor. Her birisi kendi evinde, kendi elinde, obasında kendi ana diliyle konuşabilir. Onların en doğal hakkı. Ama takdir edersiniz ki her ülkenin bir tane resmi dili olur ve herkes o resmi dili öğrenir ve o resmi dille iletişimi sağlar. Ben şimdi Kürt kardeşime, tamam, oturdum, kursa gittim, öğrendim, Kürtçe hitap ettim. Ne yapayım şimdi? Çerkez kardeşlerimiz için ayrıca bir Çerkezce öğreneceğim. Ne bileyim, Lazlı için Lazlı öğreneceğim. Öteki için ötekici öğreneceğim. Yani Romanlar için başka bir şey öğreneceğim. Yani bu mümkün mü sizce? Peki ama sanıyorum bu kardeşimin mesela Çerkezlerden ne üstünlüğü var örneğin?
Niye? Sanıyorum onu kastetmedi. Yani geçmişteki tabular devam edecek mi anlamında söyledi. Yani
Hayır, elbette hayır. Niye devam edecek? Yani hangi çağdayız, hangi dünyadayız? Ben bu kardeşime bir, bölgede hem PKK'nın, terörün bir defa korkusunu ortadan kaldıracağımı vaat ederim. Eğer daha da spesifik konuşacaksak. Hem de devletin şefkatle yaklaşmasını garanti eder. Bölgede, bakınız bölgede iş, ben o bölgenin insanıyım. O bölgenin esas derdi herkesin hak ettiği oranda çağdaş yaşam şartlarını Iğdır'a, Mardin'e de, Diyarbakır'a da götürmektir. Ankara'da olanı oraya da götürmektir. İşle temin etmektir, aşla temin etmektir. Sinemayla, tiyatroyla, ne bileyim yani burada olanı oraya götürmektir. Baskıyı ortadan kaldırmaktır. Terörün baskısını özellikle ortadan kaldırmaktır. Bu insanların evet kendi ana dillerinde oturmaları, kalkmaları, konuşmaları, kendi kültürlerini yaşamaları, buralarda bir sorun yok ki. Ama ötesine, orada ince bir çizgi var. Ötesine geçmeye başladığınız anda o zaman başka şeyler devreye giriyor. Hadi ilkokul, hadi anaokulu, hadi ortaokul, hadi lise, hadi üniversite. Hadi ayrı dilde iş. Nereye? Yani bunun sonu nereye varacak? Sonu ayrılmaya varacak. Gerek var mı şimdi? Dünya bütünleşirken bizim ayrılmamızın bir anlamı var mı?
Ben kendi payıma şöyle düşünüyorum. Türkiye'de Kürtlere hadi buyurun ayrılın deseniz diye bir referandum yapsınız. Ben büyük bir çoğunlukla hayır çıkacağını düşünüyorum ve kimsenin ayrılmak isteyeceğim. Çünkü bu çok akıl dışı olur. Ben Antakyalı bir ailenin çocuğuyum. Saçma sapan bir devlet refleksi var. Diyorlar ki işte aman ihtilaf olursa bölge insanı ne yapar? Bölge insanı %99 değil %100 ki bence böyle bir şeye ihtiyaç yok. %100 çıkar yani. Bakınız, ya bu çok saçma bir kaygı bence Türkiye
açısından. Bakınız, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi başladınız ayrı dilde eğitim vermeye. İşte ayrışıyorsunuz yani. Bir süre sonra bir nesil olmasa da ikinci, üçüncü nesilden sonra ayrışırsınız. Ama bunlar ayrı bir tartışmanın konusu. İnşallah daha geniş bir zamanda uzun uzun tartışırız. Teşekkür ederim davetiniz için.
Ben son bir soru daha sormak istiyorum izin verirseniz. Onunla bitirelim. Dün Sayın Akşener'in bölgede yaptığı konuşma bir tartışma konusu oldu olumlu anlamda. Bunu en azından siz de bir bağımsız aday olarak destekliyor musunuz?
Hayır, yani birçok şey söyledi ama ben şimdi hangisini özellikle...
Bu kucaklaşma meselesini kastediyorum. Hani kardeşler barışır, biz kucaklaşacağız dedi. Siz de bölge insanı olduğunuz için bir grup dedi ki Sayın Oğan bunlar hamasettir. Bir grup da dedi ki bu ileri bir adımdır. O yüzden sizin fikrinizi merak ettim.
Ben zaten o bölgedeyim ve ben o bölge insanıyla kucaklaşmanın, beraber yaşamanın, beraber hareket etmenin, beraber siyaset yapmanın, aynı havayı teneffüs etmenin, akraba olmanın, ben zaten bunun evvelden beri savunan birisiyim. Kendi akrabalarım da var. Dolayısıyla da hani bu benim açımdan yeni bir şey değil. Ben hani sonradan o bölgeye gidip de o bölgede bu da varmış, o da varmış, şunu da yapalım diyen birisiyim. Ben zaten bunun içinde olan birisi olduğum için hani bunu ilave söylemeye bile gerek duymuyorum. Zaten hani bu benim yaşantımın içinde var olan şeyler bu dediğim.
Akşener için ileri adım mı? O anlamda sordum.
Yani ya bu günümüz Türkiye'sinde bunların artık böyle ileri adım falan gibi de çok değerlendirmemesi gerekir. Ne Akşener için ne öteki siyasetçiler için. Yani olması gerekenleri kucaklaşacağız, ne yapacağız, kavga mı edeceğiz yani, nereye kadar gidecek?
Ben de açıkçası kucaklaşmanın artık bir lütuf olmadığını, tersinin bir tuhaf olduğunu düşünüyorum yani.
Kesinlikle.
Sayın Oğan yarın sabah görüşürüz. Konuşacağımız İnşallah. Konular var. İyi ki konuk tamam. oldunuz. Sizinle çok birlikte yer olmaktan Abi. Da memnun olacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Hoşçakalın.
Atipik bir ülkücü lider profili çiziyor Sayın Oğan. Bence özellikle bu söylediği laik şehirde eli katı kalem tutan insan tarifinin Türkiye'ye bir teminat olacağını düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 kez kendisine davette bulunmuş olmasını da bence bugünden kayıt düşmek gerektiğini düşünüyorum. Ali bunu hemen haber yaptı, başkaları kapmasın. Çünkü bu önemli gibi geliyor bana. Değerli dostlar, bugün yani işte biraz nefes darlığı olduğu için saat 8'e doğru bitiririz demiştim. Yarın biraz daha uzun yaparız. Yavaş yavaş yapabildikçe arttırırız. Perşembe, Cuma günü Almanya'da olacağım. Uğur Mumcu anmaları için konuşmacı olarak davet edildim. Sevgili Mahir'e söyledim, yayın yönetmenimiz. Oradan bir iklim bulup yayın yapmaya çalışacağım ama o koşulları henüz bilmiyorum. Sakın bir yanlış anlama olmasın. Uğur Mumcu'yu anma meselesine gelince hepimizin boynunun borcudur Uğur Mumcu'yu anmak. O yüzden Fizan'da da olsa gideceğiz açıkçası. Bugün çok güzel, kısa zamanda 1,5 saatte ne çok iş yaptığımızı gördüm. Ve sizinle de kendimle de açıkçası bugünlük övündüm. Ali'yle, Necdet'le, bu kanalda bu koşulları oluşturan Mahir'le ve bize bu olanağı veren Radyo Sputnik'in sahibi olan her kim varsa önce dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam saat 18.30'da zaten beraber olacağız ama yarın sabah YouTube kanalında saat 11'de önce Sayın Sinan Oğan'la detaylı konuşacağız. Saat 12'de de Sayın Ali Mahir Başarır'la birlikte olacağız. İki önemli ismi ağırlayacağız. Artık özgür mecralar var, YouTube var. Radyomuz özgür, YouTube'umuz özgür. O halde Türkiye'de özgür medya yok diyemezsiniz değerli radikal tahammülsüzler. O halde yarın yine birlikte mesai yapmak üzere güzel bir gece diliyorum. Hoşçakalın.